Ayrım 18.
Üst üsteki kez iade etme teşebbüsünde bulunan peygamberden günah gitmişti. Zorla güzellik olmazdı ya. Fakat Ebu Beşir'i Medine dışına çıkartmayı da ihmal etmemişti. Ebu Beşir durumu kavramış ve Suriye yolu üzerinde bir yere yerleşmiş, etrafına da 70 kadar adam toplayarak Mekke kervanlarına baskın yapmaya başlamıştı. Mekkeliler peygambere Beşir'i şikayet etmişlerdi ama aldıkları cevap elinden bir şey gelemeyeceği şeklinde olmuştu. Mekkeliler bundan hiç hoşlanmadılar. Artık sadece peygamber değil Mekkeliler de antlaşmadan rahatsız olmaya başlamışlardı. Muhammed'e haddini bildirmek şart olmuştu. Onlar da bir bahane aramaya başladılar. Her iki tarafın da beklediği bahane ortaya çıkmakta gecikmedi. Bir gün Mekkelileri destekleyen Beni Bekr aşireti, peygamberi destekleyen Beni Huzalılar aşiretine baskın düzenleyip bir kişiyi öldürdü. Baskından 20 kadar Huzalı Mekke yönüne doğru kaçarak iki ayrı eve sığınmışlardı. Ancak Bekir savaşçıları takibi sürdürerek Huzalıların hepsini saklandıkları evlerde katlettiler. İşte aranan bahane bulunmuştu. Peygamberin bu olaya seyirci kalmayacağına muhakkak gözüyle bakılıyordu. Nitekim Huzalılar peygambere şikayetlerini bildirip sonuç beklemeye başlamışlardı. Buna karşılık Mekkeli yöneticiler arasında Ebu Süfyan'ın başı çektiği ılımlılar kanadı, artık Medine ile bir savaşa girilmemesini istiyorlardı. Kaldı ki Muhammed'in ordusu bölgede her geçen gün büyüyen yenilmez bir güç haline gelmişti. Bu orduyla başa çıkmak o kadar kolay değildi. Sonunda peygamberle dostluğun sürdürülmesine karar verildi. Tek çıkış yolu peygamberi yatıştırmak ve ikna etmekti. Bu görevi Ebu Süfyan'a verdiler. Ebu Süfyan'ın bir özelliği vardı. Kızı Ümmü Habibe bir yıl önce Müslümanlığı kabul ederek peygamberin eşleri arasına katılmıştı. Bu nedenle peygamberle kolaylıkla arabuluculuk yapabilirdi. Ebu Süfyan verilen görevi derhal kabul ederek Medine'ye gitti. Damat ile kayınpeder aralarında görüşerek bazı noktalarda anlaşmaya vardılar. Ancak bu görüşmenin hemen ardından Medine'de gizliden gizliye bir sefer hazırlığı başlatıldı. Mekke ile ilişkiler askıya alınmış ve böylece kuzey seferine çıkılacağı izlenimi yaratılmıştı. 1 Ocak 630 günü 10 bin kişilik bir Müslüman ordusu harekete geçti. İstikamet Mekke'ydi. Yol boyunca çevre aşiretlerden çok sayıda katılımlar da olmaya başlamıştı. Bu katılımların arasında Abbas ile Ebu Süfyan da bulunmaktaydı. Abbas ile Ebu Süfyan'ın peygamberin ordusuna katılmaları Mekkelileri destekleyen bazı aşiretlerin de Medine ordusuna katılmalarına sebebiyet verdi. Ordu kısa bir sürede inanılmaz bir büyüklüğe ulaştı. Mekke'ye birkaç kilometre kala peygamberin ordusu konakladığında gece olmuştu. Derhal ateşler yakıldı. Gecenin karanlığı her tarafta yakılan ateşlerle adeta gündüze dönmüştü. Mekke'den görülen bu muazzam ateşler ordunun büyüklüğü hakkında yeterli bir fikir veriyordu. Mekkelilerin yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Mekke birkaç gün kuşatma altında tutuldu. Ordu Mekke'ye girdiğinde bomboş sokaklarla karşılaştı. Hiçbir direniş yoktu. Mekke teslim olmuştu. Tarihler 11 Ocak 630'u gösteriyordu. Mekke'ye girer girmez peygamber tepeden tırnağa silahlı on binlerce askeriyle birlikte derhal Kabe'ye yöneldi. Tüm heykeller imha edildi. Kabe'nin içindeki İbrahim'i, İsa'ya ve Meryem'e ait fresklerin haricindekiler kapattırıldı. Peygamber Mekke'de kaldığı 15 gün içinde bütün idari tedbirleri aldı. Tapınaklardaki ve evlerdeki bütün heykelleri kırdırttı. İlk başta peygamberin Mekke'de kalacağı ve burayı başkent yapacağı düşünülüyordu. Fakat peygamber konuya açıklık getirmek için şu açıklamada bulundu. Hemşehrilerim, bu şehirden çıkarıldığım zaman beni misafir edenler Medinelilerdir. Ben Medine'de yaşadım, orada öleceğim. Medine'ye dönme hazırlığı yaptığı günlerde Mekke'ye bir haber geldi. Kendisinin Kureyş krallığı kurmaya çalıştığını düşünüp onu alaşağı etmeye karar veren Havazin aşireti, Takif aşiretiyle birleşip Huneyn denilen yerde toplanmaya başlamışlardı. Peygamber derhal harekete geçip 12 bin kişilik bir kuvvet hazırlayarak Havazinlilerin üzerine yürüdü. Ancak beklediklerinden de fazla bir kuvvetle karşılaştılar. Kendilerini Malik'in komuta ettiği 20 bin kişilik bir ordu bekliyordu. Peygamberin ordusu ilk başta yoğun bir ok yağmuruna tutuldu. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Askerler arasında dağılma başlamıştı. Panik içinde sağa sola kaçışılıyordu. Bunun üzerine peygamber derhal atına atladı, yanındaki sadık savaşçılarıyla birlikte düşman saflarının içine dalarak kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peygamberin bu cesareti askerleri arasında büyük bir itici güç yarattı. Bu etki savaşın gidişini bir anda değiştiriverdi. Düşman geride 24 bin deve, 40 bin küçük baş hayvan, 1000 okka gümüş ve 6 bin esir bırakarak Taif kalesine sığınmak zorunda kaldı. Tarih 27 Ocak 630. Muhammed peygamber kesin sonuç almak ve böylece Taif sorununu kökünden halletmek istiyordu. Bu cephe daha sonra yine başını ağrıtabilirdi. Onun için bu zaferle yetinmeyip Taif üzerine yürüdü. Ancak Taif kalesi zamanının en iyi korunan kalelerinden biriydi. Bu kaleye girmek neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Bu nedenle kuşatma 15 gün sonra kaldırılarak Mekke'ye geri dönüldü. Taif sorununun savaşılarak çözümlenmesinin oldukça zor olduğunu gören peygamber bir başka yol denedi. Maliki elçileri kanalıyla bir teklif iletti. Bu teklifinde Maliki, İslamiyet'i kabul etmesi karşılığında bütün esirlerin bırakılacağını bildirdi. Bunun üzerine Malik, peygamberin huzuruna gelerek teklifini kabul ettiğini bildirdi. Taif sorunu böylelikle halledilmiş oluyordu. Peygamberin son yılları. Peygamber Mekke'de vali olarak Attab İbn Esit'i, Kur'an öğretmeni olarak da Muaz İbn Cebel'i bırakarak Medine'ye geri döndü. Medine, İslamiyet'in başkenti olarak ilan edildi. Arabistan'ın dört bir yanından heyetler akın akın Medine'yi ziyarete gelmeye başlamışlardı. Gelen heyetlere İslamiyet öğretiliyor, gerektiğinde bu heyetlerle birlikte öğretmenler de gönderiliyordu. İslamiyet hızla yayılıyordu. Bu arada Arabistan'ın her köşesine valiler, yargıçlar ve zekat toplamak üzere memurlar yollanıyordu. Ertesi yıl peygamber hacca katılmayacağını, çünkü haccın kurallarının yakında değişeceğini bildirdi. O yıl her zaman olduğu gibi farklı inançlara sahip gruplarla birlikte Müslümanlar da hac ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Ancak bu Müslüman olmayanlara tanınan son hac ziyaretiydi. Peygamber daha sonra aldığı bir vahiy istinaden bundan böyle Müslümanların haricinde hiçbir grubun hacca katılamayacağını bildirdi. Müslüman olmayanlara 4 aylık süre tanındı. Bu süre zarfında Müslüman olmayanlar ya da peygamber ile özel bir antlaşma yapmayanlar hacca geldikleri takdirde düşman muamelesi göreceklerdi. Böylelikle 631 yılı Müslüman olmayanların son haccı oldu. Ertesi yıl peygamber haccı kendisinin yöneteceğini ilan etti. Kendisinin katıldığı bu hac töreninde bundan böyle haccın hangi kurallara göre gerçekleştirileceğini bizzat kendisi uygulayarak gösterdi. Bu onun son haccıydı. Hacdan döndükten 2 ay sonra hastalandı. Sebebi anlaşılmaz bir ateş ve baş ağrısı başlamıştı. Bir süre sonra konuşamayacak kadar hastalığı ilerledi. 8 Haziran 632 Pazartesi sabahı kendine gelerek ayağa kalktıysa da bu iyileşme çok uzun sürmedi. Tekrar fenalaştı. Ancak tam o sıra yaşanan öyle bir olay vardı ki bu daha sonraları büyük tartışmalara sebep olacaktı. Kendine geldiği bir sırada kalem kağıt istedi. Ancak orada bulunanlar arasında özellikle Ömer, "Peygamber şu anda kendinde değil, söyleyeceği ancak hezeyan olur, bir şey yazmasına gerek yok, Allah'ın kitabı bize yeter" diyerek buna engel oldu. Peygamberin bu isteğini yerine getirmediler. Bunun üzerine peygamber tekrar ısrar etti. "Yazı yazacak bir şey getiriniz, ondan sonra hiç tereddüte kalmayasınız." Odada bulunanlar bu isteğini yerine getirmemekte kararlıydılar. Bunun üzerine peygamber son derece sinirlenerek el işaretiyle odada bulunanları dışarı kovdu. Dipnot, peygamberin o anda ne yazacağı konusunda tartışmalar halen sürmektedir. Bazı çevreler, peygamberin kendisinden sonra başa kimin geçeceğini vasiyet etmek istediğini ve Ali'yi kendisinden sonra başa geçirmelerini söyleyeceğini ileri sürmektedir. Bu nedenle de Ömer'in buna engel olduğunu iddia etmektedirler. Bu iddianın doğru olup olmadığını bilemiyoruz ama Ömer'in peygamberin bu son isteğini yerine getirtmediği bir gerçektir. Olayın tanıklarından biri olan İbn Abbas, tüm ayrıntılarıyla bu olayın gelişimini anlattıktan sonra şunları söylemiştir. İşte gelecekte ortaya çıkacak bütün felaket, rezillik ve buhranların sebebi Allah Resulü ve onun yazdıracağı şey arasına girmekten ibaret bu davranıştır. Bu önemli olaya Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk de Hürriyet Gazetesi tarafından 1988 yılında ücretsiz dağıtılan 101 Soruda Mezhepler adlı kitabında dikkatleri çekmiş ve hiçbir yorum katmadan olayı objektif bir şekilde anlatmıştır. Ardından da durumu gittikçe daha fazla ağırlaştı ve 4 gün sonra sayıklayarak bu dünyadan ayrıldı. Hazreti Muhammed ölmüştü. Peki bundan sonra ne olacaktı? Herkesi bir endişe kaplamıştı. Her yanda şuursuzca koşuşturmalar ve ipe sapa gelmez konuşmalar başlamıştı. Hele o Ömer'in hali görülecek şeydi. Peygamberin öldüğünü söyleyenlere tehditler savurmakta, onun ölmediğini, Rabbi ile görüşmeye gittiğini, tekrar geri döneceğini avaz avaz haykırmaktaydı. Tam o sıra olay yerine gelen Ebu Bekir gayet soğukkanlı bir üslupla kalabalığa, "Ey ahali, her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilmeli ki o öldü. Lakin Allah bakidir, ölmez" diye seslendi ve sonra da Kur'an'dan bu konuda kesin hüküm veren şu ayet okudu. "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz?" Ali İmran 144. Bereket versin ki Ebu Bekir gibi aklı başında kişiler o an duruma el koydular da işler rayından çıkmadı. O an idare Ömer ve Ömer gibilere kalsaydı olayların çığırından çıkması içten bile değildi. Ayrılıklar başlıyor, mezhepler ortaya çıkıyor. O sadece bir tebliğ alan ve tebliğ ileten peygamber değildi. O aynı zamanda içinde yaşadığı toplumda asker, komutan, devlet adamı, yönetici, hakim ve yargıçtı da. Bütün bunların için burada dile getirdik. İstedik ki çok kısa da olsa o devirde neler yaşandı ve hangi şartlar altında Kur'an-ı Kerim vahyedildi. Bunlar bir kez daha hatırlansın. Çünkü bu şartlar göze alınmadan Kur'an-ı Kerim'deki anlatılanların anlaşılabilmesi oldukça güçtür. Çok genel bir tasnifle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini iki gruba ayırabiliriz. 1. Ruhsal, kozmik ve varoluşla ilgili bilgiler içeren sembolik kapalı ayetler. 2. Toplum içinde düzenin sağlanmasına yönelik ahlaki ve idari yönetime dayalı kuralları içeren sembolik olmayan açık ayetler. Birinci grup ayetler çoğunlukla Mekke'den gelmiştir. İkinci grup ayetlerin çoğunluğu ise Medine'den alınan ayetlerdir. Bu nedenle bazı din araştırmacıları bu iki ayrı gruptaki ayetleri Mekke devri ayetleri ve Medine devri ayetleri olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Birinci gruptaki ayetler evrensel gerçekleri ifade ederler. Ancak açık değil kapalı bir tarzda dile getirilmişlerdir. Yani sembollere büründürülerek verilmiş bilgilerdir. Bu ayetlerin içlerinde gizli bulunan gerçeklere ulaşabilmek için ezoterik bilgilere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde anlaşılamazlar. Meselenin bu yönü bizzat Kur'an-ı Kerim'de de dile getirilmiştir. Kur'an bu konuda şöyle der. Sana kitabı indiren O'dur. Onda kitabın temeli olan kesin anlamlı ayetler vardır. Diğerleri de çeşitli anlamdadırlar. Kalplerinde eğrilik olan kimseler fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarını uyarlar. Oysa onların yorumlarını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Âl-i İmran 3:7. Peygamberden sonra ortaya çıkan mezhep farklılıkları bu ayetlerin gerçekte de anlaşılmadığının en açık göstergesidir. Mezhep, dini konularda yorum getiren ekol demektir. İslam tarihi boyunca 100'den fazla mezhep ortaya çıkmıştır. Ve yukarıdaki ayette söylenilen aynen gerçekleşmiş ve büyük kitleleri kendi düşünceleri doğrultusunda götürmek amacıyla ve kendi gayelerine hizmet ettirmek için dini görünüm altında çok sayıda mezhep oluşmuştur. Dikkat incelendiğinde sayıları 100'ü aşan mezheplerin çoğunluğu siyasi mezheplerdir. Bu mezheplerin ortaya çıkmasının bu kadar kolay olması, Kur'an-ı Kerim'in kitlelerinin sosyal ve siyasi daireleriyle ilgili ikinci grup ayetler içermesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in sadece ahlak, vicdan ve ahiret dini olmaması ve toplumsal yönetimleri ile ilgili de ayetler içermesi, böyle bir istismara imkan ve kolaylık sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in özü, insan aklına pranga vuran, onun yaratıcılığını ve merakını törpüleyen, ona yeni anlayışlar kazandırmaya engel olan bir özellik göstermez. Ancak ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in sözüm ona yorumladıklarını ileri süren birçok mezhep bunun tam tersi bir uygulamaya girerek hikmetinden sual olunmaz anlayışını ön plana çıkartarak insanın yeni anlayış ve bilgilere ulaşmasına önemli oranda bir set çekmişler ve bunu da maalesef din adına insanları aşılamaya çalışmışlardır. Ve sonunda din olarak dikte ve kabul ettirilmeye çalışılan İslami anlayışla Kur'an-ı Kerim'in asıl insanlara aktarmaya çalıştığı mesaj ve bilgiler arasında taban tabana zıt uçurumların meydana gelmesine zemin hazırlamışlardır. Bütün bu anlatmaya çalıştığımız sebeplerden dolayı şu anda birbirinden farklı hatta birbirine taban tabana zıt ayrı ayrı İslami inançlar vardır. Tek bir İslami inanç yoktur. İslamiyet'i kabul eden ülkelerin arasında da bu farklılıkları görmek mümkündür. Ne İran'daki, Irak'taki İslam'a benzer ne de Suriye'deki Birleşik Arap Emirlikleri'nde kabul edilen İslami anlayışa. Meselenin bu yönünü fark eden birçok İslam araştırmacısı, Kur'an-ı Kerim'deki yoruma açık ayetleri ki bunların çoğunluğu birinci grupta ele alınan ayetlerdir, bu ayetlere müteşabih ayetler adını vermişlerdir. Yani yoruma açık ayetler demektir. Diğer grupta ele alınan ayetlere yani herhangi bir yoruma gerek bulunmayan ayetler ise muhkem ayetler demişlerdir. Ve bir fikir vermesi açısından söylemek gerekirse, müteşabih ayetler yani yoruma açık olan ayetler yüzde itibariyle Kur'an-ı Kerim'in 1/4'üne yakınını ihtiva eder. Bu oran bile Kur'an-ı Kerim'in ne kadar büyük bir oranda yoruma açık bir kitap olduğunun en açık göstergesidir. Bu oran Tevrat ve İncil'de tamamen tersinedir. O kitaplarda yoruma açık sembolik bilgiler içeren bölümler genel kitabın %15'ini geçmez. Peygamberin kendisinden sonra meydana gelecek olan bu olaylara henüz daha hayattayken dikkatleri çekmiş olması da konunun bir başka önemli noktasıdır. Peygamber bir hadisinde şöyle der. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların 72'si cehenneme, birisi cennete gidecektir. Peygamberin kehanet niteliği taşıyan bu öngörüsü günümüzde 100'ü aşan mezheple tam anlamıyla gerçekleşmiş durumdadır. Bunun böyle olacağı peygamberin ölümünden hemen sonra zaten ilk sinyallerini vermeye başlamıştı. Peygamber daha mezarına indirilmeden kavga başlamış, aradan henüz 15 yıl geçmeden halife kanı dökülmüş ve yarım asır geçmeden iki peygamber torunu biri zehirlenerek Hasan, diğeri ise başı kesilerek Hüseyin katledilmişlerdir. Ve bütün bunlar İslam adına Müslümanın çekirdek nesli tarafından gerçekleştirilmiştir. Ah şu insanoğlunun dünya hırsı yok mu? Sen ben kavgasında bir tutuşmaya görsün. O anda dini de vız gelir ona, peygamberi de. O kulutlu insan boşuna mı sarf etmişti şu sözü? Her ümmetin tapındığı bir buzağı var. Benim ümmetimin buzağısı da para pul diye. Az önce aktardığımız hadise göre fırkaların yalnız bir tanesi doğru yol üstündedir. Geriye kalan %99'u gerçek öğretiden çıkmış ve yanlış yorumlarla meşgul olmaktadır. İslam literatüründe doğru yolda olduğu söylenilen fırkaya Fırka-i Naciye, Kurtulan Fırka adı verilmiştir. Ancak işin tuhaf yanı, daha doğrusu komik yanı, her fırkanın kendisini doğru yolda olduğunu iddia etmesidir. İşte işi içinden çıkılmaz bir hale getiren iddia burada düğümlenir. O %1 hangi gruptur? Bunu kuşkusuz ki zaman gösterecek. Meseleyi mezhepler farklılığı ve ülkeler bazındaki ayrılıktan biraz daha ayrıntılar düzlemine yayacak olursak, karşımıza bir tarikatlar keşmekeşi çıkar ki sormayın gitsin. Bu düzlemde işler daha da karışıktır. Her mezhep nasıl ki kendisini asıl İslam'ın savunucuları olarak görmekteyse, her tarikat da kendisini asıl İslam'ın temsilcileri olarak görmektedirler. Nurcusu Süleymancısına, Süleymancısı bir diğerine karşıdır ve bu böyle sürer gider. Zaman zaman birbirlerini bazen alenen, bazen de tarikatlar arası diyaloglarla, yalancılıkla, hatta dilencilikle bile itham edebilirler. Ne ilginçtir ki bunların hepsi de Sünni mezhebine bağlı tarikatlardır. Yani Sünniler içinde bile bir birliktelik yoktur. Hele ki bir Alevi ile Sünni arasındaki farklılıkları dile getirmeye kitaplar yetmez. İşte bütün bu ayrılıklar, Kur'an-ı Kerim'in sembolik bilgiler içeren birinci grup ayetlerinin yorumlanmasındaki farklılıklardan ortaya çıkmaktadır. Peygamberin ölümüyle birlikte bu ayrılıklar başlamış ve farklı mezhepler ve farklı tarikatlarla İslamiyet inancı günümüze kadar farklı görünümlerle gelebilmiştir. Ezoterik bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'deki temel semboller ve temel kavramlar. 1. Tek Tanrı ve Allah inancı. 2. Melekler, Cebrail ve evrensel idare mekanizması. 3. Ahiret hayatı, cennet, cehennem. 4. Kıyamet. 5. Miraç. 6. Hac. 7. Kurban. 8. Namaz. 9. İnsanın gelişimi, din ve ibadet. 10. Şeytan. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kavram ve semboller, İslamiyet'in en temel yapı taşları olmakla birlikte maalesef yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerden dolayı bu konular hakkında yeterli açıklamalar kamuoyumuza dini otoritelerce yapılamamıştır. Şimdi sırasıyla bunların ezoterik anlamlarını birlikte ele alalım ve İslamiyet'in temel taşlarından olan bu kavramların ne kadar gerçeğinden uzaklaştırılmış bir şekilde toplumumuza dayatıldığını hep birlikte görelim. 1. Tek Tanrı ve Allah inancı. Tek Tanrı inancı, her ne kadar ilk kez Musa peygamber ile birlikte insanlara aktarılmış dense de bunun böyle olmadığını ve ilk Tek Tanrı inancının on binlerce yıl öncesine dayanan eski Mu dininden biri mevcut olduğu ve daha sonra eski Mısır mabetlerinde Amon Ra rahiplerince yaşatılmaya devam ettiği bugün artık kesin olarak ortaya çıkmış durumdadır. Nitekim Mısır mabetlerinde eğitilen Musa'nın da bu bilgiyi oradan aldığı bilinmektedir. Son din olma özelliğiyle kuşkusuz İslamiyet'in de temeli bu esasa dayalıdır. Tek Tanrı inancı İslamiyet'in en başta gelen kavramlarından biridir. Ancak ne var ki Tek Tanrı ve Yaratan kavramları günümüz o ilk halinden bir hali çarptırılmış durumda insanların inançlarında yaşamaya devam etmektedir. Günümüzdeki en büyük yanılgı Kadir-i Mutlak Yaratan ile Allah kavramlarının birbirlerine karıştırılması olmuştur. Konuyu felsefi ve dini literatürdeki anlamlarıyla açmaya çalışalım. Kadir-i Mutlak Yaratan, ilk yaratılışı meydana getiren kudrettir. Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde anlayamayacağımız yoktan var edilişin sahibidir. Bu ilk yaratılıştan itibaren, yani tek olanın kendisini tezahür ettirmesiyle birlikte dört farklı enerjinin ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Bu enerjiler, 1. Ruh enerjisi, 2. Madde enerjisi, 3. Zaman enerjisi, 4. Hayat enerjisidir. Bu enerjiler evrenin temel yapı taşlarıdır. İşte bu noktadan itibaren meydana getirilen tüm varoluşlar mevcut varlıklara aittir. Bu varlıkların içinde en önemli fonksiyon kuşkusuz ki ruhsal enerjiye düşmüştür. Maddi kainatın kurulması ve oluşturulması başlı başına ruh enerjisinin diğer enerjilerle birlikte oluşturduğu iletişimin eseridir. Ancak bu yoktan var etme değil, var olan temel enerjilerin birbirleriyle birlikte gerçekleştirdikleri bir oluşumdur. Biz varlık olmamız sebebiyle hiçbir zaman ve hiçbir şekilde yokluğu anlayabilmemiz mümkün olamayacaktır. Varlık yokluğu bilemez. Bu ezoterik öğretilerin en temel kavramlarından biridir. Kendi kendinize bunun denemesini yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki yokluk diye bir kavram bizlerde yoktur. Bizler yokluğun nasıl bir şey olduğunu asla anlayamayız. Bu yüzden yoktan yaratılışında nasıl bir şey olduğu bizler için meçhul kalmaktadır. Eğer günümüzde tasavvuf ve sufizm bizlere unutturulmamış olsaydı, bizim bunları yeni baştan anlatmamıza gerek kalmayacaktı. Ancak ne yazık ki tasavvuf ile ilgili son derece önemli meseleler toplumumuza tamamen unutturulmuş durumdadır. Konuyu çok fazla felsefi boyuta çekmeden irdelemeye devam edelim. Kur'an-ı Kerim, Kadir-i Mutlak Yaratan'ın insanlara dikte ettirdiği sözler değildir. Bu maalesef insanlara yanlış aktarılmış bilgilerden biridir. yine son derece yanlış anlaşılan Allah kavramına gelince. Az önce Kadir-i Mutlak Yaradan kavramıyla Allah kavramlarının birbirine karıştırıldığından söz etmiştik. Peki o halde Kur'an'da ifade edilen Allah kavramından anlaşılması gereken nedir? Allah, evrensel idari mekanizmasının bir unsurudur. Allah Kur'an'da alemlerin Rabbi olarak ifade edilmiştir. Yani alemlerin görüp ve gözeticisidir, idarecisidir. Daha açık söylemek gerekirse Allah olarak Kur'an'da geçen bir varlıktır. Kadir-i mutlak anlamda ilk yaratılışı meydana getiren değildir. Bu meselenin anlaşılabilmesi için önce evrensel idare mekanizması ne demektir? Bunu ruhsal tebliğler ve ezoterik bilgiler ışığında açıklığa kavuşturmaya çalışalım. 2. Melekler, Cebrail ve evrensel idare mekanizması. Dünya üzerindeki tüm dinler ya tufan öncesi Atlantis ve Mu kültürlerinden ya da kozmik ruhsal irtibatlardan kaynaklanmıştır. Bazen her iki unsurun bir arada bulunduğu dini sistemler de vardır. Ancak hepsinin ortak özelliği köken olarak Sirius kültürüne bağlı olmalarıdır. Bu bilgi bir zamanlar sadece inisiyatik mabetlerde eğitilen rahiplere aktarılırdı. Daha sonra insanlığın aşamalı aşağıya inişi süresince ve özellikle de son 2000 yıldır geniş halk kitlelerinden tamamıyla gizli tutulmuş bir bilgidir. Hatta o denli gizli tutulmuştur ki, dini eğitim sistemlerinin kendi kutsal kitaplarında bile bu tamamen gizlenmiştir. Sirius kültürü hakkında Kur'an-ı Kerim'de sadece iki surede toplam birkaç ayetli üstü son derece kapalı atıflarda bulunulmuştur. Bunun haricinde hiçbir bilgi verilmemiştir. Göğe ve gece ortaya çıkanı andolsun. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu sen bilir misin? O ışığı ile karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur. Tarık 86-1-4. Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur demek, o kozmik kürenin üzerinde yaşayan varlıkların tamamı gözetici varlıklardır demektir. Üzerinde gözetici varlıkların yaşadığı açıkça ifade edilen bu yıldız, Sirius yıldızıdır. Bu yıldızın Sirius yıldızı olduğu surenin isminden de kolaylıkla anlaşılmaktadır. Çünkü bugünkü astronomi biliminin Sirius yıldızı olarak isimlendirdiği yıldız, o devirde Tarık yıldızı olarak isimlendirilmişti. Yine aynı surenin 8 ve 9. ayetlerinde gizliliklerin ortaya çıkacağı günden bahsetmesi de hali hazırda pek çok şeyin gizli tutulduğunun en açık göstergesidir. Şimdiye kadar çok az kişi tarafından bilinen bu gerçek, inisiyatik sırları semboller ve hikayeleştirilmiş meseller tarzında aktaran mitolojilerde de kendini gösterir. Örneğin Roma mitolojisinde Romulus ve Romulus kardeşleri emziren kurtla, Türk mitolojisindeki gök kurt ve gök kurttan türeyiş efsaneleri bu sırrı anlatan sembollerdir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 113-140. Sirius yıldızının bulunduğu takım yıldızının günümüzde de büyük köpek takım yıldızı olarak isimlendirilmiş olması boş ve anlamsız bir tesadüf değildir.